Hayırlı akşamlar kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri. Erkam Radyo'dan sizleri selamların en güzeliyle selamlıyorum. Ekonomiden Hayata programında Profesör Doktor Gülfettin Çelik hocamla birlikte tekrar birlikteyiz. Hocam isterseniz gündemin bazı gelişmeleri var. Önemli gelişmeler ortaya çıktı ekonomiyle ilgili. İsterseniz onları öncelikle ele alıp arkasından da geçen haftadan aile konusunda tekrar devam edelim diye düşünmüştük.
Evet.
Biraz daha derinlemesine ele alalım diye o konuyla devam edebiliriz diyorum.
Hay hay.
Belki öne çıkan başlıklardan biri şu olabilir. İran'a 30 yıldır süren bir ambargo vardı. Bildiğimiz gibi 1979'da belki başlangıcı ilk temelleri atılıyor bu ambargonun. İşte devrim sonrası Tahran'daki Amerika Büyükelçiliği'nin, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'nin işgal edilip oradakilerin rehin alınmasıyla beraber ilk olarak ABD bankalarındaki, bu İran'ın Amerika bankalarındaki paralarına el konuluyor. Şu varlıklarına diyelim el konuluyor. Arkasından işte 95'te tümden bir ekonomik ambargo uyguluyor ve sonrasında bu süreç devam ediyor. 2000'lerden sonra işte görüşmeler diyelim, 2015'te de artık sonuç alınacak adımlar ve 2016'nın başlangıcıyla beraber de bu ambargo kalkmış oluyor. 30 yıllık bir süreç. Tabii ambargo İran'a belki çok şeyler kaybettirdi ekonomik anlamda. Dünya ile bütünleşmesinde belki bir takım olumsuzluklar ortaya çıkarttı. Ama ambargonun kalkmasıyla beraber tabii bir beklentiler var. Hem İran'ın beklentileri var. Belki dünya ekonomisinin beklentileri var. Bunun da ötesinde Türkiye'nin tabii beklentileri var. Komşu bir ülke olması noktasında. Ben hemen bunu sorayım. Yani Türkiye'ye ne getirir İran'a bu ambargonun kalkması? Ya da nasıl etkiler?
Şimdi burada elbette bu iş çift boyutlu. Evet. Ya İran Türkiye'yi ne kadar istiyor? O anlamda Türkiye ile ne kadarlık bir derinliğe ya da sürekliliğe girmek istiyor? İkincisi Türkiye İran'la neyi ne kadar götürmeli ya da götürmek istiyor, bakmak lazım. Burada da herhalde öncelikle belirleyici olacak olan yine 2023 vizyonu gibi böyle bir takım hedeflerdir. Bunların kamuoyuna verilmiş olan bu sözün diyelim oluşturacağı baskıdır belki bir ölçüde. Bazı şeyleri görmezden gelmeye ya da bazı şeyleri bu dış ticaretteki artışı dikkate alarak yorumlamaya ya da anlamlandırmaya fırsat oluşturacak boyutlar bunlar. Şimdi o yönüyle baktığımız zaman Türkiye'nin 2023'teki malum hedefi 500 milyar dolarlık bir ihracat payıydı.
Evet.
Şu an biz dünya ticaretinin 0.70'ini karşılıyoruz ya da bizim ticaretteki payımız 0.70. Bir hesaba göre yine 2023 yılında dünya ticaretinden %1.5'luk pay almak istiyoruz. Evet. Şimdi böylesi bir hedef varsa, var olanı ikiye katlamamız gerekiyorsa
evet,
ki 2015 yılında ihracatımız 143 milyar dolardı. Malum bir önceki yıl 157 milyara ya da 153 milyara varmıştı. Bir azalma var.
Evet.
Bunun da nedeni biraz kur farkıydı. Biraz emtia fiyatlarındaki düşüştü öyle diyelim. Bunlar göz ardı edilirse, yani kur farkı ve emtia fiyatlarındaki değişiklik göz ardı edilirse adeta 2014 yılına denk düşen bir ihracat yapmışız. Evet. Yerimizde saymışız o anlamda. Evet. Şimdi önümüzde 11 yıl var 2023'e varabilmek için. Bu durumda da geçtiğimiz haftalarda da mevzu etmiştik. Dünya ekonomisinin şu an içinde bulunmuş olduğu en ciddi belirsiz durum ticaretin hacminin ya da ticaretin içeriğinin nereye evrileceğine dair ki belirsizlikti. Hem gelişmiş ülkeler hem de gelişmekte olan ülkeler noktasında bu böyleydi. Türkiye'nin önünde var olan fırsat da işte bir Avrupa'nın o anlamdaki en büyük partnerimiz olan ticarette bir ekonomik büyüme sürecine tekrar ulaşmasını arzuluyoruz, bekliyoruz en azından. İkincisi de var olan diğer ülkeler Türkiye için bir ümit olabilir mi idi? Bizim önerimiz hatırlarsanız daha önce daha uzak doğuya giden, Afrika'ya giden bir açılım gerçekleştirmekti. İran bu noktada bu nükleer anlaşma sürecinin adeta gündeme taşımış olduğu çok da beklenmeyen diyelim bir fırsat haline geldi. Bizim biraz da ümidimiz şu, bu nükleer kriz öncesinde İran'la olan ticaret ivmemiz bizi bundan sonra da aynı beklentilere götürüyor. Diyoruz ki yani İran sonuçta Türkiye ile ilişkileri iyi olabilen ya da olabilecek olan bir ülke diye düşünüyoruz. Fakat ben biraz bu noktada çok daha uzun vadeli, istikrarlı bir ekonomik yapının bir partneri olamayacağı yönünde bir endişem var İran'ın, evet, Türkiye açısından. Zira Orta Doğu'da içine girilen süreç, evet, özellikle Irak ve sonrasında Suriye ve şimdi daha da Hicaz bölgesindeki krizler diyelim.
Evet.
Adeta İran'ın ya da Şii dünyası ile Sünni dünyanın birbirine gard almasını diyelim, teşvik eden, baskılayan o dünya politikalarının Türkiye-İran ticari ilişkilerinde çok da böyle köklü, uzun vadeye dayalı bir sürece girmesinde önemli problemler oluşturacağı endişesi var bende.
Evet,
yani İran o anlamda yakın komşu bize. Hemen hemen aynı ihtiyaç kültürüne, üretim kültürüne ya da tüketim kültürüne sahip oluşumuz, İslam'ın da vermiş olduğu ya da Orta Doğu'da var olmanın vermiş olduğu bir sonuç itibariyle. Bunlar ümit verici hususlar. Potansiyeli ifade ediyor ama uzun vadeli bir yöneliş için ek başka bazı tedbirler alınmalıdır de getirmek istiyorum. Yani bu iş öyle zannedildiği kadar hemen 30 milyar dolarlık yeni bir ticari pastanın rahatlıkla elde edilebileceğine bizi götürmemeli, götüremez. Şimdi baktığımız zaman otomotiv ya da inşaat sektörü gibi alanların ortaklık için ya da beraber üretim için diyelim bir fırsat oluşturduğu imkan gözüküyor ama arka plandaki bu sıcak gelişmeler, Orta Doğu, Suriye, Irak gelişmelerini göz ardı etmeden bunlarla birlikte düşünmek gerekiyor.
Evet.
Bunlar dikkate alınmazsa 30 milyar dolarlık neyse ticaret hacminin yakalanması hedefi bizi çok yorabilir.
Evet hocam. Aslında bir iyimser, bu ambargonun kalkmasından dolayı bir iyimser bir bakış açısı da var. Açıklamalar yapılıyor ama tabii bu ihtiyatlı da yaklaşmak gerekiyor. Çünkü Orta Doğu'daki, sizin ifade ettiğiniz gibi Orta Doğu'daki siyasi karmaşa belli. Türkiye'nin tarafı belli. İran'ın bu anlamda duruşu belli.
Evet, evet.
Tarihi bir birikimimiz, tecrübemiz de var tabii bu hususta. Ama yine de bir takım beklentilere de cevap verecektir. Çünkü şu anda da biliyoruz, bizim zaten Türk iş adamlarının İran'da yatırımları var.
Evet.
Gerçekleştiriyorlar. Evet. Yine İran, Türkiye'de kurulmuş İran şirketleri var. Bu 2015 yılı içerisinde de bu şirketlerin sayısında İstanbul'da kurulanların elimizdeki bir verisi var. Arttığını da görüyoruz aynı şekilde. Yani mutlaka devam edecektir ama bunun tabii düzeyini tahmin etmek ne derece...
İşte belki yani vazgeçilmez etmek. Noktalarımızı büyütmek önemli. Büyük. Mesela ortak iş yapma, ortak girişimde bulunma, ortak yatırımda bulunma ya da ortak faaliyetle başka ülkelere satma gibi. Yani birbirimize olan ihtiyaç alanımızı güçlendirirsek, büyütürsek,
evet,
bu uzun vadede siyasi alana da kültürel alana da ayrıca katkı oluşturacaktır.
Diğer öne çıkan bir başlık daha vardı bu ekonomi haberleriyle ilgili. Altın üretiminde bir düşüş var. Ama bu düşüşün kaynağı da darphanenin ürettiği altının düşüşünden kaynaklandığı ifade ediliyor. Yani evet, altın üretiliyor. Fakat son 15 yılında en düşük seviyesinde üretilmiş. Tabii buradaki üretim darphanenin üretimindeki düşüşten kaynaklanıyor. Ya bu ne anlama geliyor? Nasıl yorumlamamız gerekir bunu? Neden darphane önceden daha fazla altın üretirken, örneğin çeyrek altından tutun tam altına kadar bu tür darphanenin ürettiği altınlar şimdi daha az üretmeye başladı,
evet,
darphane?
Şimdi tabii bunun belki en önemli nedeni altının Türkiye insanına ne anlattığı, onun için ne anlama geldiği boyutu. Önceden altın doğrudan doğruya gelir getiren bir yatırım aracı olarak uzun bir dönem çok ciddi bir işlev gördü. Evet. Son dönemde ise ekonomik durgunlukla beraber özellikle yabancı sermayenin dünya ölçeğindeki dolaşım hızının da tabii artışıyla paralel diyelim, yatırım aracı olarak altının devreden çıkmış olmasıdır en önemli neden.
Evet.
İkincisi bizim Türk milletinin değil, yani Türkiye insanının yastık altında çok ciddi miktarda birikmiş olan bir altın kaynağı zaten vardı. Şimdi ihtiyaç oldukça işte örneğin tüketimimiz artıyor, örnek vereyim. İş piyasanın canlanmasına paralel diyelim. Altının piyasaya dönme süreci başladı. Evet, yani 7 milyon adet ya da birim altın basımı var ama yastık altında birikmiş olan, tutulmuş olan altının da piyasaya daha fazla döndüğünü düşünüyoruz. Bu da dikkate alınırsa altının Türkiye'deki dolaşım hacminin belki bunun hemen hemen iki katı kadar olduğu düşünülebilir yani.
Yani yastık altında tutulan oranı azaldıkça o zaman piyasada tabii altın miktarı çoğalıyor ve dolayısıyla darphanede yeni altın basma ihtiyacı.
Bir de demin ifade ettiğim gibi ikincisi döviz o anlamda dolar, euro gibi parasal değerler dünya ekonomisiyle o anlamda o birimin sahibi olan insanın daha kolay buluşmasına da fırsat oluşturuyor.
Evet.
Mal alma verme süreçlerinde daha aktif kullanılabilir metalar bunlar.
Bir de tabii epeydir var olmakla birlikte bankaların artık altın tasarrufu, altın mevduatları da var.
Evet.
Acaba muhtemelen bunların da etkisi olmuştur. Hani yastık altında tutmamaya ve dolaşıma katılmasına diyebiliyoruz. Bir başka noktada hocam, Dünya Bankası Türkiye'nin 2015 büyüme tahmininde revizyona gitti.
Evet.
Şimdi 3,5 olarak öngörülüyordu 2015 büyümesi ve 4,5'a çıkartıldı bu. Yani Dünya Bankası'nın tabii bu büyümeyi revize etmesinin muhtemelen seçimlerden sonra yakalanan istikrarla da bir bağlantısı vardır. Ya da artık göstergeler daha mı olumluya dönmeye başladı Türkiye'deki böyle bir revizyona gitme ihtiyacı hissetti.
Tabii şu an daha önce de konuştuk bunu.
Evet.
Yani Türkiye o anlamda belki dünyada takibi en zor olan piyasa. Ekonomi. Evet. Türk insanının, Türkiye insanının hangi durumda, hangi etki ya da tepkiyi vereceği çok da ölçülebilir değil. Evet, öngörülüyor ama yine daha önce de vurguladık, hatırlayın. IMF, Dünya Bankası, derecelendirme kuruluşları hepsi şimdiye kadar açıklamış oldukları projeksiyonlarda, geleceğe dönük tahminlerde hep revizyona gitmişlerdi. Yani 3,5'luk bir büyüme beklentisi çok da hani hayali bir şey olmamalıydı.
Evet.
Ama buna rağmen son anda hay Allah biz %1 hata etmişiz. Yani hatta 3,5'tan 4,5'a.
4,5'a çıktı. Evet.
Yani yüzde neredeyse 30'a yakın hata etmişiz. Evet. Diyebiliyorlar.
Diyorlar mı?
Yani burada bir... Türkiye'nin dış dünyadaki o pazar daralması diyelim, ihracat ve ithalattaki daralmanın doğrudan doğruya üretime, işte iktisadi yeni artıya diyelim, doğrudan etki oluşturacağı bekleniyordu. Ama iç tüketimin bu kadar dinamik, canlı, her şeye rağmen bu kadar canlı olacağı tahmin edilemedi.
Evet.
Bu çok Türkiye ekonomisi açısından ümit verici bir durum. Yani bizdeki dinamizm ve canlılık çok kolay aktif hale gelebiliyor.
Evet hocam. Aslında bununla bağlantı olarak ben işte konuyu açayım dedim. 2023 hedefleri doğrultusunda tabii yeni açıklamalarda da bulunuyor. En son başbakanın o TÜBİTAK'ta yaptığı bir açıklama vardı. Yatırımları özellikle araştırma gelişmeye yönelik yatırımları artırmakla ilgili. Bu konuyla bağlantılı olarak dilerseniz bunu detaylı olarak ele alabiliriz diye bir miktar daha detaylı olarak ele alabiliriz diye düşünüyorum hocam.
Evet.
Yani bu neler getiriyor? Örneğin Arke merkezleriyle ilgili neler getiriyor? Yeni yaklaşımlara imkan tanıyor mu? İşte sektörün değişik alanlarına ya da ekonominin değişik alanlarına neler getirecek, neler sağlayacak, hedefte neler var, planda neler var, bunu ele alabiliriz diye
şimdi
düşünüyorum.
Şimdi tabii bizim 2014-18 10. kalkınma planının o geliştirilmesi hedeflenen 25 temel alanının dayanağı, en büyük dayanağı Ar-Ge'ye dayalı, nitelikli, vasıflı, iş gücü ve bunun üretime dönük boyutuydu. Şimdi bu noktada hükümet bana göre hakikaten çok iyi bir adım atmış oldu. İşte geçen hafta yapmış olduğu açıklama, işte teknolojiye dayalı Ar-Ge hedeflemesi. Yani 2023 hedeflerinin gerçekleştirmesinde olmazsa olmaz olan bir adımdı. Yani şu an Türkiye'nin gayri safi hasıla içinde Ar-Ge harcamalarının daha yeni %1 civarında olduğu yaklaşık olarak kabul edilirse 2023 hedefi olan %3'e ulaşabilmesi için bu alan güçlendirilmesi gerekiyordu. Bunun da çok acil atılması gereken adımları vardı. Yani hükümet bu noktada böyle tedbir alma zarureti hissetti. Bu çerçevede esas belki de kamu kesiminin yanında özel sektörün teşvik edilmesi gereği vardı.
Evet.
yani Ar-Ge harcamalarına yönelecek olan özel sektörün hem bu alana yaptığı harcamalar hem de bunlarla elde etmiş olduğu yeni ilavenin doğrudan doğruya üretime yansıması boyutunda teşviğe, desteğe ihtiyacı vardı. Beklenti özel sektörün doğrudan doğruya 2023'te hemen hemen %50'ye yakın neredeyse Ar-Ge harcamalarında bir artışa gitmesiydi. İşte bu doğrultuda hükümet bir takım tedbirler alma ihtiyacı hissetti. Bu çerçevede geliştirilen tedbirleri şöyle kısaca göz atacak evet, olursak.
Bunlar neler getiriyor, neler içeriyor?
Evet. En önemlisi belki Ar-Ge yatırımlarının özendirilmesi konusu var.
Evet.
Bu çerçevede de nitelikli bir üretim yapısına geçirilmesi hedefleniyor sanayinin. Katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi hedefleniyor. Bunun doğrultuda da yine Ar-Ge personelinin niteliğini ve istihdamını artıracak tedbirler öngörüyor.
Evet.
Elbette elde edilecek olan işte tasarım ya da yenilik diyelim, Ar-Ge sonucu elde edilecek olan yeniliğin ikinci bir aşamada ticarileştirilmesi önemliydi. Bu noktada da buna fırsat oluşturacak olan teknoloji şirketlerini desteklemek gerekiyordu, öne çıkartmak gerekiyordu. Alınan tedbirler buna dönük tedbirler. Bu hususu kolaylaştıracak olan bir boyut da üniversite sanayi işbirliğini o anlamda geliştirmek ve kurumsallaştırmaktı. Yine Ar-Ge ve yenilik ortaya çıkaran yeni öbekler, işte örneğin teknoparkların biraz daha nitelikli hale getirilmesi konusuydu. Yani tedbirleri ana hattıyla bu çerçevede özetleyebiliriz. Hani neler belki hani tedbir olarak daha detayda getiriliyor?
Uygulamada, pratikte neler var? Nasıl yapılacak bu? Hedeflere nasıl ulaşılacak? Örneğin Ar-Ge yatırımlarını özendireceğiz ama bunu özendirmek için neler yapacağız? Ya da işte personelin niteliğini ve nitelikli personelin istihdamını artırmak için neler yapacağız? Bunlar da muhtemelen bu planda yer alıyordur diye düşünüyorum hocam.
Şimdi teknoloji geliştirme bölgelerinde ayrıca bir tasarım faaliyetlerinin öne çıkartılması hedefleniyor.
Evet.
Yani bu işin belki en kolayı yeni bir tasarımla modellemektir. Yani albenisi güçlü olan, tüketicinin ihtiyacı olan ya da beklentisine uygun bir tasarımı geliştirmek en kolayı belki.
Evet.
Bunu destekleyecek öncelikle tedbirler var. Bu noktada işte devletin aldığı, getirmeye çalıştığı en önemli yenilik vergi indirimi mesela. Yani tasarıma harcanacak olan meblağın tamamını devlet şu an vergi indirimine tabi tutacak. Yine işveren hissesinin yarısı 2023 yılına kadar Maliye Bakanlığı'nca karşılanması hedeflenmiş. Bu da sigorta primi desteği türünde olacak. Yine gelir vergisi stopajına destek verecek devlet. Yine damga vergisi istisnaları getirecek.
Peki hocam, bu tasarım merkezleri ifade ettiniz. Tasarım merkezlerinin teknoloji geliştirme bölgelerinden, işte şu an mevcut teknoparklar var. Onlardan bir farkı mı olacak, yoksa bunlar o teknoloji geliştirme bölgelerinin içerisinde yer alan ayrı birimler şeklinde mi?
Evet evet, ayrı birimler şeklinde.
Yani tasarım yine merkezleri aynı, tamamen ayrı.
Yani gibi.
Evet. Evet hocam. Bunun haricinde işte nitelikli elemanları çekmek için, istihdamı sağlamak için neler düşünüyor acaba? Planda neler var? Nitelikli istihdamı arttırma yönünde, vergi indirimlerinin dışında belki...
İşte mesela Ar-Ge merkezlerinin o anlamda daha cazibe bölgesi haline getirilebilmesi için daha önceden Ar-Ge personel sayısının yüksek teknoloji sektörlerde 30 kişi olması hedefleniyordu. Yani 30 kişinin üzerindeki sektörlerde, istihdam ortamlarında Ar-Ge desteği, teşviği söz konusuydu. Evet. Şu aşamada bu 15'e düşürülme hedefinde oluşturulmuş.
O zaman Ar-Ge merkezlerinde şunu söyleyebilir miyiz hocam? Ar-Ge merkezlerinde yeni bir yaklaşım var. Yani geçmişte öngörülen yaklaşımın haricinde ortaya yeni bir yaklaşım çıkıyor diyebilir miyiz?
Şimdi mesela bazı sektörlerde mesela ayrıca kendi içinde detaylı alanlarda tercihlemeler olacak. Yani bazı sektörler, yani alttaki bazı alt araştırma ya da gelişme alanları bu kapsamda ayrıca değerlendiriliyor olacak.
Biz burada şunu söyleyebilir miyiz hocam? KOBİ'lerimizin, örneğin KOBİ'ler Ar-Ge ve tasarım ihtiyaçlarını şimdi bir şöyle söyleyeyim. Aslında bir siparişi tasarımı yapan, gerçekleştiren kurumlar var. Bir de sipariş verenler var. İşte yani tasarım ihtiyacı var. Bunu gidiyor Ar-Ge birimine, herhangi bir Ar-Ge faaliyeti gerçekleştiren şirkete, firmaya. Oraya sipariş veriyor, yaptırıyor. Hı hı. Ya bunun sipariş vererek ihtiyaçlarını karşılamalarında ne tür yenilikler getiriyor? Yani burada neleri kapsıyor bu yeni yaklaşım?
Şimdi bu yeni yaklaşımda hem siparişi veren hem de siparişi alan diyelim yani işletmelerin %50'ye yakın Ar-Ge desteği ya da tasarım indirimi elde etme imkanı var. Bu tabii bunu daha da artırma diyelim. %100'e kadar çıkartma konusunda Bakanlar Kurulu'nun yetkisinde olan bir konu. Hocam. Bu önemli bir nokta yani. Evet. Bir de ilaveten özellikle yüksek teknoloji sektörlerde bazı alt alanların desteklemesi söz konusu. Tasarımın da ötesinde. Yani tasarım bir boyutu. İlaveten de üretime dönük alanların desteklenmesi vardı. Burada da özellikle yazılım, ilaç ve tıbbi cihaz, tarım, gıda, biyoteknoloji, bilgi ve iletişim teknolojileri gibi diğer yüksek teknoloji sektörlerin desteklenmesi söz konusu.
Yani tasarımın doğrudan üretime dönüştürülmesini de aslında program öncelikli alanlarda seçilmiş olarak hedefliyor.
İşte buralarda da dediğim gibi personel sayısının 30 daha önce olan rakamı 15'e düşürülmüş durumda. Ya da düşürülmesi hedefleniyor. Yani
bu desteklenenlerde 15'e düşürülmesi düşünülüyor. Peki hocam, ortaklık üzerinde biz çok duruyoruz. Muhtemelen bu yeni plan diyelim, eylem planı büyümede ortaklık ve işbirliği teşviklerini de içeriyordur.
Elbette.
Çünkü yatırımlar mutlaka ortaklıkları gerektiriyor ki daha iyi yatırımlar yapılabilsin, daha kuvvetli yatırımlar
İşte
yapılabilsin.
İşte katma değeri daha da yükseltmenin bir yolu aslında işbirliğinden geçiyor. Yani her sektörde elbette bir sürü alt alanlarda çalışan işletme var. Bunların her birinin oluşturmuş olduğu aslında katma değer bir araya gelişle çok daha ötelere taşınabilir durumda. Yani bunun da işbirliğinden o anlamda yeni bir artı değer düzeyi ortaya çıkacağı bekleniyor.
Peki hocam, fiili ortaklıklar kadar yapılacak iş konusuna göre yapılan işbirlikleri de muhtemelen burada o zaman desteklenecek. Ben bu anlamı çıkartabilir miyim? Yani iki firma bir araya gelip birlikte bir şeyler ürettiği zaman işbirliği esasına dayalı olarak bu desteklerden istifade edebilecekler.
Yani hayata geçirilebilecek olan projelere vergi ve de hibe desteği verilmesi bekleniyor.
Yani firmalar bir araya gelip işbirliği yaptıkları sürece o zaman bu hibe desteklerinden yararlanacaklar. Bunun bir özelliği de şuydu. Tabii nitelikli insan istihdamını arttırmaya yönelik bir içeriği de olduğunu söylemiştik hocam bu programın. Burada eğitimle ilgili ne tür yenilikler getiriliyor acaba? Bunu
işte özellikle bu lisansüstü ders saatlerinden bir takım muafiyetler mesela getirilmesi bekleniyor, hedefleniyor. Yani özellikle yurt dışında ya da eğitim süreçlerinde doğrudan doğruya pratiğe dönük işletme süreçlerinde geçirilecek olan zamanın belki %100'e yakın miktarının teşvik kapsamına alınması mevzu var.
Yani bu Ar-Ge faaliyetlerinde görev yapan öğrenciler o zaman bazı derslerden belki muaf olacaklar.
Evet.
Diyebiliriz. Peki hocam, ekip çalışmasını da burada teşvik ediyor mu? Yani yine nitelikli insan, nitelikli iş gücü diyoruz bu anlamda. Tabii nitelikli insan istihdamını sağlayabilmek için ekip çalışması belki çok önemli. Ekip çalışmasıyla ilgili neler getiriyor yeni program ya da
İşte
neler
özellikle
getirecek?
Özellikle bu daha önce hatırlarsanız o 25 geliştirme alanından mevzu edilmişti. Bunun en önemli ayaklarından bir tanesi nitelikli iş gücünü geliştirmekti. Nitelikli iş gücünün seviyesinin yükseltilmesi için çeşitli düzeylerde var olan, eğitim düzeylerinde var olan kişilerin bir araya getirilmesi hedefleniyor. Ve bunun da düzeyi yükseltilmesi hedefleniyor. Mesela Ar-Ge tasarım merkezlerinde nitelikli Ar-Ge personeli istihdamını artırmak için işte bu yapılarda çalışan Ar-Ge tasarım personeline sağlanan gelir vergisi istisna oranları artırılacak diye bir hedef var. Böyle bir beklenti var. Bu da ister istemez niteliği daha da yukarı taşıyacaktır.
Peki hocam, Türkiye'deki belki teşvik ediliyor birçok alanda, biz bunu görüyoruz ama örneğin yabancı araştırmacılar, çünkü bilginin bize gelmesi için bir bakıma tabii ki araştırma Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek önemli olmakla birlikte var olan bilgiyi de mevcut üretilmiş bilgiyi de elde etmek gerekiyor. Bu da tabii örneğin yabancı araştırmacıları, bu anlamda yabancı çalışanları da ülkemize çekmekle sağlanacaktır. Bu konuda ne tür yenilikler getiriliyor, neler var diyebiliriz?
Şimdi bu gerek teknoloji geliştirme bölgeleri, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde diyelim, yürütülecek olan bu Ar-Ge ve tasarım projelerinin ihtiyaç hissetmiş olduğu yetkinliğe sahip diyelim, Türk uzman bulunmadığı takdirde, bu istihdam edilmesi düşünülecek olan yabancı nitelikli personelin yurt dışından Türkiye'ye girişimini sağlayacak bir takım teşvikler getirilmesi planlanıyor.
Yani nitelikli yabancı istihdamında, yani araştırmacı, yabancı araştırmacı konusunda da şayet bu konuda çalışan Türk yoksa yeterli nitelikli, yabancı da istihdam edilebilecek.
Tabii katma değeri yükseltme adına böyle bir değişiklik düşünülüyor. Yani bu belki işsizliği artırır falan gibi değil, düşünülmemeli. Çünkü zaten bu insanların Türkiye'de açığı var.
Evet, yani alan var olan, eksik olduğumuz
tabii,
alanları.
Yani bu bizim için aynı zamanda sadece parasal boyutu olan, yani katma değer anlamında üretim boyutu olan değil, aynı zamanda beceri, nitelik, yetkinlik artırıcı bir artısı da var denilebilir.
Evet hocam. Temel bilimlerle ilgili de bir takım destekler getirecek sanırım.
Evet,
bu
evet.
Konuda. Orada neler var acaba? Yani temel bilimlerle ilgili faaliyet gösteren. Yani
Türkiye'de aslında bütün bilimsel gelişmenin altyapısı bu temel bilimler dediğimiz alana dayanmak zorunda. Yani Batı dünyası böyle kalkındı. Örneğin Almanya'da bu temel bilimler
kimya,
çok uzun
fizik,
zamandır yaslanılan alanlardı.
Evet.
Yani matematik, fizik,
kimya
ve biyoloji dediğimiz bu dört temel alanın Türkiye'de de yüksek öğretimde ve ilaveten de pratikte diyelim, sanayinin doğrudan doğruya üretim boyutlarında, ister tasarım deyin isterse doğrudan fiili üretim boyutunu söyleyelim, buraya yaslanılması gereken bir alan olarak görmek gerekiyor. Hamdolsun geçtiğimiz son bir yıl içinde gerek TÜBİTAK'ın örneğin vermiş olduğu burslarda, YÖK'ün o anlamda kontenjan tercihlerinde diyelim sağlamış olduğu önceliklerde ve şimdi de kalkınma süreçlerinde istihdam boyutunda adeta birbirini tamamlayan bir sürece girilmiş durumda. Yani daha öğrenciler üniversite tercihlerinde temel bilimleri seçtiklerinde, arkasından da iş ararken istihdam boyutunda temel bilimlere sahip bir diplomaya, niteliğe sahip gençlerin istihdamında bir takım artılar öngörülüyor. Bu son derece güzel bir şey.
Kapsayıcı bir program olacağı izlenimi uyandırılıyor bende ama hocam, bununla birlikte işte tamam, lisansüstü çalışmaların destekleneceği, hatta lisansüstü çalışmalarla ilgili bir takım Ar-Ge merkezlerinde, hatta yurt dışında bulunmalarında muafiyetler getireceği vergiye kadar söyledik. Peki doktora sonrasıyla ilgili, yani lisansüstü eğitimi tamamlandı. Bundan sonrasıyla ilgili ne tür destekler düşünüyor acaba?
İşte aynı şey burada da devam edecek. Yani nedir? Gelir vergisi stopajı desteği mesela öngörülüyor.
Yani vergilerde o zaman özellikle gerek prim desteklerinden tutun da vergi indirimlerine kadar birçok şeyde araştırmacıların araştırmacı faaliyetlerini kolaylaştıracak yeniliklerin var olduğunu söyleyebiliriz. Peki üretimi yaptık hocam, araştırmayı gerçekleştirdik. Şimdi Erkam Radyo dinleyicileri de belki merak ediyordur bu anlamda. Tam üretim yapılıyor, gerçekleştiriliyor. İşte araştırmalar teşvik ediliyor, yeni ürünler, yeni tasarımlar yapıyoruz ama bunların tabii ticarileştirilmesi de gerekiyor. Yani ticarileştirilmediği müddetçe sadece laboratuvar ortamlarında ya da araştırma merkezlerinde kalacaktır. Acaba bu alanda neler planlanıyor? Yani şirketlere, bunu ticarileştirecek olan şirketlere, firmalara ne tür destekler getiriliyor? Neler yapılacak genel anlamda?
Evet. Şimdi öncelikle bir defa yerli ve yenilikçi firmaların üretmiş oldukları bu tür ürünlerin kamu alımlarına konu olması mevzuu var.
Evet.
Yani teknolojik ürün deneyim belgesinin kapsamının geliştirilmesi düşünülüyor. Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucu ortaya çıkan bu tür mal ve hizmetleri üreten firmaların ürünlerinin kamu alımına daha büyük oranda konu olması düşünülüyor.
Evet hocam, çünkü siz bir yeniliği yapıyor olabilirsiniz ama zaten bu konuda bizden çok çok önde olan rakiplerimiz var.
Evet.
Dolayısıyla onlar yenilikleri hem daha hızlı üretiyorlar ve aynı zamanda bize göre daha düşük maliyetlerle üretiyorlar.
Ya.
Yani belki bu rekabet edilebilirliği devletin doğrudan destekleri ve alımları sağlayacaktır yani gelişmesini.
Evet, tabii bunu yine ortaya çıkartacak bir alt tedbir olarak da
evet hocam.
Özellikle dışarıdan alımlarda, tasarım kapsamında, yenilik kapsamında dışarıdan alımlarda gümrük vergisi istisnaları da düşünülüyor.
Yani tasarımla ilgili bizim bir malzemeye ihtiyacımız olduğu zaman, o zaman diyelim ki bir araştırma firmasıyız ya da yeni bir ürün üretiyoruz, yeni bir tasarımda bulunuyoruz. Bununla ilgili ham maddeyi gümrük vergisinden istisnayla sağlayabileceğiz.
Ya, evet,
en azından
evet,
bu tür düşünceler var.
Yine benzer bir şekilde işte yenilikçi iş fikirlerine sağlanan işte tekno girişim desteği kapsamında
evet.
Var olan sermaye desteğinin yani üst limitinin 5 katına kadar çıkarılması
bu gençlere da mevzu edilmiş sağlanan durumda. Bu yenilikçilikle ilgili, yeni fikirlerle ilgili 100 bin civarındaydı yanılmıyorsam o zaman
evet.
Bu 5 katına çıkartılacak.
Hı-hı.
Aynı zamanda sürede de bu mezuniyetten sonra 5 yıl içerisindeydi. Herhalde mezuniyetten sonra 10 yıla çıkartılması gibi bir düşünce de söz konusu.
Muhtemelen. Bir de belki buna ilave şu da söylenebilir. Yani üniversite sanayi işbirliği kapsamında diyelim.
Evet.
Oluşturacak olan faaliyetlerden öğretim üyelerinin elde etmiş oldukları gelirlere dair yeni bir destekleme süreci var.
Evet.
Daha önce %54 civarında öğretim üyesinin eline pay geçerken elemanın bu %85'ler civarına getirilmesi hedeflenmiş. Bu da biraz önce açmış olduğunuz konunun temel bir bakıma destek evet. unsuru sayılabilir.
Ki üniversite sanayi işbirliğini sürekli vurguluyoruz. Özellikle Ar-Ge'ye dönük yeni teknoloji geliştirmeye dönük faaliyetlerin bu şekilde ortaya çıkabileceğini ifade ediyoruz. Öğretim üyelerine getirilen bu destek muhtemelen tasarıma ilgiyi, yeniliğe ilgiyi arttıracaktır diye düşünebiliriz.
Bir de muhtemelen bu YÖK kanunu da yansıyacak olan bir şeydir. Daha önce çünkü bir hazırlık vardı. O da nedir? Öğretim elemanlarının, öğretim üyelerinin diyelim. İşte bu tür merkezlerde Ar-Ge, tasarım, neyse tekno girişim diye de yenilik diyelim ortamlarında ister kısmi zamanlı olsun ister sürekli çalışmalarına da bir imkan oluşturulması. Malum Türkiye'deki en ciddi zaaflardan birisi üniversitelerin çok ağırlıklı olarak kendilerini bir eğitim ya da diploma merkezi olarak tanımlamaları. Bunun reel sektöre dönük boyutunun güçlendirilmesi gerekiyordu. Fakat bu noktada da mevzuat çok ciddi kısıtlara sahip. Kısıtlar geliştiriyordu. Yani özel izinler almak gerekiyor. Bunun belli bir sınırı vardı. Orada elde edilen gelirin ne olacağı mevzu vardı. Şimdi yeni yaklaşımda bunların adeta gittikçe gevşeyeceği, öğretim üyesinin üniversite dışında da doğrudan doğruya çalışabileceği bir alan açılacağı beklentisi var. Ümidimiz inşallah YÖK yasasında da bunun bir an önce çıkması.
Çıkmasın. Evet hocam, aslında süremizin sonuna da yaklaşıyoruz. Evet, yatırıma dönük projeler Ar-Ge ile beraber araştırma geliştirme faaliyetlerini artırarak yatırıma dönük projeler ve bu şekilde 2023 hedeflerine ulaşmak ve Türkiye'yi belki bir üst lige daha getirmekle ilgili düşünceler güzel ki bu konuda hızlı bir çalışmanın da olduğunu görüyoruz. Öbür taraftan şöyle bir şey de var. Onu da hemen gündeme getirmek istiyorum. Belki Erkam Radyo dinleyicilerinin de dikkatini çekmiştir haberlerde. Şimdi dünyanın 62 zenginin serveti de dünyanın yarısına eşit. Yani bir taraftan büyüyoruz. Büyüme çabaları var. Evet,
evet.
Dünya ekonomisi de büyüyor ama bir de bir dengesizlik var. Yani 62 kişi dünya nüfusunun yarısı olan 3.6 milyar insanın mal varlıklarına denk gelire sahip. Artık bu aradaki eşitsizliği düşündüğümüzde nereye gidiyoruz? Acaba ne oluyor? Bizim mevcut sistem
evet, çok ilginç.
Bize ne üretiyor? Onu değerlendirmek gerekiyor diye de
bir soru aklıma geliyor. Eleştirdiğimiz bir nokta
evet,
bu.
Hocam.
Hep dikkat çekmeye çalıştığımız bir nokta ama galiba bu vehametten de kurtulamadan sanki adeta dibe doğru gidiyoruz gözüküyor. Şimdi sizin açıklamış olduğunuz işte 2015 yılında dünyadaki 62 zenginin dünya nüfusunun %50'sinin gelirine sahip olduğu. Bu 2010 yılında mesela 390 şirketmiş herhalde, kişiymiş herhalde. 388 herhalde daha da somut olarak söylemek gerekirse. 388 kişi 2010 yılında dünya servetinin yarısına sahipken 2015 yılında 5 yıl içinde bu 62 kişiye düşmüş. Yani sermayenin temerküz edişi
evet.
Çok hızlı şekilde ilerliyor.
Yani hiç tahmin edilemeyecek belki boyutta hızlı.
Görülüyor ama bunun önüne engel teşkil edecek bir şey, fırsat kalmıyor.
Evet hocam, gerçi biz bu programımızda aile konusunu tekrardan ele almaya devam edeceğimizi söylemiştik ama şu an programımızın sonuna da geldik. Burada programımıza noktayı koymamız gerekiyor.
Dilerseniz bir dahaki hafta, nasip olursa aile ölçeğinde ayakta kalma, evet, diri kalma,
diri kalma, evet,
bizim kültür ve medeniyetimize uygun bir zindeliği yakalamada neler yapılması lazım? Hem kamu kesimi noktasında, evet, otorite noktasında, hem de bireysel aile ölçeğinde, evet, bu konuyu biraz girelim.
Evet hocam, inşallah önümüzdeki derim hafta girelim diyerek burada programımıza son verelim. Hayırlı akşamlar kıymetli Arkam Radyo dinleyicileri.
Hayırlı akşamlar efendim.